110. İddianame. Yargıçlar derin bir sessizliğin ortasında oturumu başlatırken, jüri üyeleri de yerlerine oturdular. Tüm dikkatleri ve neredeyse herkesin hayranlığını üzerine toplayan Monsieur de Villefort, etrafına sükunetle bakarak koltuğuna yerleşti. Herkes, soğukkanlılığın, babalık kederlerinin izlerine hiçbir yer bırakmadığı bu ciddi ve katı yüze bakıyor ve insani duygulardan uzak olan bu adamı bir tür dehşetle inceliyordu.
''Jandarmalar!'' dedi mahkeme heyeti başkanı. ''Sanığı getirin!''
Bu sözlerle birlikte daha da yoğunlaşan izleyiciler bakışlarını Benedetto'nun salona gireceği kapıya sabitlediler. Kısa süre sonra kapı açıldı ve sanık belirdi. Herkesin edindiği izlenim aynıydı ve kimse sanığın yüz ifadesinin yansıttıkları konusunda yanılmadı. Yüz hatlarında kanın yüreğe çekilmesine yol açan, alnı ve yanakları solduran o derin heyecandan hiç iz yoktu. Birinin nazikçe şapkasının üzerine, diğerinin beyaz yeleğinin arasına götürdüğü elleri hiçbir şekilde titremiyordu. Gözleri sakin ve parlaktı. Genç adamın, yargıç ve izleyici sıralarına şöyle bir gezinen bakışları, uzun süre başkana ve özellikle kraliyet savcısına kilitlendi. Andrea'nın yanında baro tarafından atanmış, çünkü Andrea hiç önem vermezmiş gibi göründüğü bu ayrıntılarla uğraşmak istememişti, avukatı vardı. Koyu sarı saçlı bu genç adamın yüzü sanığınkinden çok daha derin bir heyecanla kızarmıştı. Başkan bilindiği gibi Wilford'un çok hünerli ve çok kararlı kaleminden çıkmış iddianamenin okunmasını istedi. Uzun süren ve herkes için bunaltıcı olan bu okuma sırasında izleyicilerin dikkati ezici ağırlığı bir Spartalı ruhunun neşesiyle taşıyan Andrea üzerinde yoğunlaşmıştı. Wilford suçlamasını belki de daha önce hiç bu kadar özlü ve akıcı bir şekilde dile getirmemişti. Cinayet en canlı renkleriyle ortaya konmuştu. Sanığın geçmişi, kimliğinin değişimi, ilk gençlik yıllarında yaptıklarının sıralanması, yaşam pratiğinin ve insan yüreğinin sezgisinin kraliyet savcısı gibi çok zeki birine sağlayabileceği bir yetenekle sergilenmişti. Sadece bu giriş konuşması bile Benedetto'nun kamuoyu önünde işinin bittiğinin anlaşılması için yeterliydi. Bundan sonra yasa tarafından ağır bir biçimde cezalandırılması gündeme gelecekti. Andrea, aleyhine peş peşe gelen suç kanıtlarına hiç ilgi göstermedi. Kendisini sık sık gözlemleyen ve hiç kuşkusuz diğer sanıklara da sık sık yaptığı gibi onunla ilgili de psikolojik çözümlemeler geliştiren Monsieur de Villefort, bakışlarının sabitliğine ve derinliğine rağmen Andrea'nın bir kez bile gözlerini kaçırmasını sağlayamamıştı. Nihayet iddianamenin okunması bitti.
"Sanık," dedi başkan. "Adınız ve soyadınız?"
Andrea ayağa kalktı. "Beni bağışlayın sayın başkan," dedi dupduru yankılanan bir sesle. "Bana sırasıyla cevaplayamayacağım bir dizi soru yönelteceğinizi anlıyorum. Bana daha sonra açıklayacağım bir nedenden dolayı sıradan bir sanık gibi değil, ayrıcalıklı davranılmasını istiyorum. Bu yüzden sizden bana sorularınızı farklı bir sırayı takip ederek yanıtlamama izin vermenizi rica ediyorum. Yine de tüm sorularınızı cevaplamış olacağım." Sayın Başkan jüri üyelerine baktı, onlar da kraliyet savcısına baktılar. Mahkeme heyeti afallamıştı ama Andrea bu durumdan hiç etkilenmemiş gibi görünüyordu.
"Yaşınız," dedi başkan. "Bu soruyu yanıtlayacak mısınız?"
"Bu sorunuza da diğer sorularınız gibi cevap vereceğim sayın başkan ama sırası gelince."
"Yaşınız,"
diye tekrarladı başkan. "21 yaşındayım. Ya da daha doğrusu 1817 yılı 27 Eylül'ünü 28 Eylül'e bağlayan gece doğduğum için birkaç gün sonra 21 yaşında olacağım." Not almaya devam eden Monsieur de Villefort bu tarihi duyunca başını kaldırdı.
"Nerede doğdunuz?"
diye devam etti başkan.
"Paris yakınlarında, Auteuil'de."
İkinci kez kafasını kaldıran Monsieur de Villefort, Benedetto'ya Medusa'nın başını görmüş gibi baktı ve yüzü bembeyaz oldu. Benedetto'ya gelince ince patiska mendilinin işlemeli köşesini dudaklarına dokunduruyordu.
"Mesleğiniz?"
"Önce kalpazandım," dedi Andrea büyük bir sükunetle. "Ardından hırsızlığa terfi ettim ve kısa süre önce de katil oldum." Salonun dört bir yanında bir hoşnutsuzluk ve şaşkınlık mırıltısı ya da daha doğrusu fırtınası koptu. Yargıçlar birbirlerine şaşkın şaşkın bakarken, jüri üyeleri böylesine kibar bir adamda nadir rastlanabilecek olan bu hayasızca cevaba karşı duydukları tiksintiyi belli ettiler. Bir elini önce solan, ardından kızarıp alev alev yanan alnına götüren Monsieur de Villefort, aniden kendini kaybetmiş gibi etrafına bakarak ayağa kalktı. Nefesi daralmıştı. ''Sayın Kraliyet Savcısı, bir şey mi arıyorsunuz?'' diye sordu Benedetto en kibar gülümsemesiyle. Hiç yanıt vermeyen Monsieur de Villefort koltuğuna oturdu ya da daha doğrusu yığıldı.
''Sanık, şimdi adınızı söylemeyi kabul ediyor musunuz?'' diye sordu başkan. ''Mesleğiniz olarak nitelediğiniz suçları sayarkenki kaba tavrınız, bu suçları neredeyse şefkatle kabullendiğiniz için mahkeme sizi ahlak ve insanlık adına şiddetle kınayacaktır. İşte belki de isminizi söylemeyi geciktirmenizin nedeni budur. O ismi önceki ünvanlarınızın üzerine yüceltmek istiyorsunuz.''
''İnanılır gibi değil Sayın Başkan,'' dedi Benedetto çok zarif bir ses ve çok kibar bir tavırla. ''Aklımdan geçenleri nasıl da okudunuz? Soruların sırasını değiştirmenizi bu amaçla rica etmiştim.'' Salondaki şaşkınlık doruk noktasına çıkmıştı. Sanığın konuşmasında şarlatanlıktan ve hayasızlıktan eser yoktu. Heyecanlanan izleyiciler bu kasvetli bulutun ardından bir fırtınanın kopacağını hissediyorlardı.
''Evet,'' dedi Başkan. ''İsminiz?''
''Size ismimi söyleyemem çünkü bunu ben de bilmiyorum ama babamın ismini bildiğim için size söyleyebilirim.'' Wilford'un gözleri kederle karardı. Yanaklarından peş peşe düşen yakıcı ter damlalarının titreyen ve ne yaptığını bilmeyen elleriyle karıştırdığı kağıtların üzerine düştüğü görüldü. Bu koskoca salonun sessizliğini bozan ne bir soluk ne de bir aksırık duyuldu. Herkes bekliyordu.
''Babam kraliyet savcısıdır.'' dedi Andrea sakince. ''Kraliyet savcısı mı?'' dedi Wilford'un allak bullak olan yüzünü fark etmeyen başkan şaşkınlıkla. ''Kraliyet savcısı mı?''
''Evet ve madem ismini bilmek istiyorsunuz, bunu size söyleyeceğim. İsmi Wilford.'' Adalete duyulan saygıyla uzun süredir bastırılan tepkiler tüm göğüslerin derinliklerinden bir şimşek gibi fırladı. Mahkeme heyeti bile kalabalığın bu tepkisini bastırmayı aklına getiremedi. Soğukkanlı bir ifadeyle bekleyen Benedetto'ya savrulan küfürler, hakaretler, öfkeli hareketler, jandarmaların hareketliliği, duruşma sırasında yaşanan şaşkınlık ve o iğrenç güruhun skandal anlarında yüzeye çıkan sırıtmaları, tüm bunlar yargıçlar ve mübaşirler sessizliği yeniden sağlayana dek 5 dakika boyunca sürdü. Tüm bu gürültünün ortasında haykıran başkanın sesi duyuluyordu.
''Sanık, demek adaletle alay ediyorsunuz. Yurttaşlarınıza yaşadığımız dönemde hiç kimsenin arzu etmeyeceği bir kokuşmuşluğun benzersiz bir örneğini sunmaya cüret edecek misiniz?''
Koltuğunda iki büklüm olmuş kraliyet savcısının yanına koşan 10 kişi onu teselli ediyor, cesaretlendiriyor, gayrete getiriyor, ona yakınlık gösteriyordu. Hareketlenen ve fısıldaşan oldukça kalabalık bir grup dışında salonda sessizlik sağlanmıştı. Bir kadının bayıldığı, tuz koklatılarak kendine geldiği söyleniyordu. Tüm bu karmaşaya rağmen güleç bir yüzle mahkeme heyetine bakan Andrea, şimdi de bir elini çok zarif bir tavırla meşe sıranın kenarına yaslamıştı.
''Beyler,'' dedi, ''Tanrı şahidimdir ki mahkeme heyetine hakaret etmek ve bu onurlu topluluğun önünde bir skandal yaratmak niyetinde değilim. Bana kaç yaşında olduğum soruldu, söyledim. Nerede doğduğum soruldu, yanıtladım. Şimdi bana ismim soruluyor ama ebeveynim beni terk ettiği için ismimi bilmiyorum. Ama ismim olmadığı için ismimi söyleyemesem de babamın ismini söyleyebilirim. İşte tekrarlıyorum. Babamın adı Monsieur de Villefort ve bunu kanıtlamaya hazırım.''
Genç adamın ses tonundaki güven, inanç ve kararlılık karmaşayı sessizliğe çevirdi. Bakışlar bir an için bir yıldırımın cesede çevirdiği bir adamın hareketsizliğiyle koltuğunda oturan kraliyet savcısına çevrildi.
''Beyler,'' diye devam etti genç adam, tavrıyla ve sesiyle sessizliği sağlayarak, ''size söylediklerimi açıklamam ve kanıtlamam gerekiyor.''
''Ama,'' diye haykırdı öfkelenen başkan, ''sorgulamada adınızın Benedetto olduğunu, öksüz kaldığınızı ve vatanınızın Korsika olduğunu beyan etmiştiniz.''
''Soruşturmada uygun bulduğum bilgileri verdim. Çünkü sözlerime eşlik edecek o görkemli yankının yapılacağından emin olduğum biçimde zayıflatılmasını veya durdurulmasını istemiyordum.''
''Şimdi size 1817'de 27 Eylül'ü 28 Eylül'e bağlayan gece Othale'da doğduğumu ve Kraliyet Savcısı Monsieur de Villefort'un oğlu olduğumu tekrarlıyorum. Şimdi isterseniz ayrıntılara geçelim. Fontaine Sokağı 28 numaralı evin 1. katında duvarları kırmızı damasko kaplı bir odada doğdum. Babam anneme öldüğümü söyleyerek beni H ve N harflerinin yer aldığı bir beze sardı ve beni canlı canlı gömeceği bahçeye götürdü. Sanığın güveninin ve Monsieur de Villefort'un korkusunun arttığını gören izleyicilerin içleri ürperdi.
''Peki bu ayrıntıları nereden biliyorsunuz?'' diye sordu başkan.
''Bunu size anlatacağım sayın başkan. O gece babamın beni gömmek için götürdüğü bahçeye ona ölümcül bir öfke besleyen ve Korsikalılara özgü bir intikam almak için onu uzun süredir takip eden bir adam girmiş ve bir ağaçlığın arkasına saklanmıştı. Babamı toprağa küçük bir sandık gömerken gördüğü anda ona bir bıçak darbesi indirmiş. Ardından sandıkta bir hazine olduğunu sanarak çukuru kazmış ve benim hala yaşadığımı görmüş. O adam beni 57 numarayla kaydedildiğim terk edilmiş çocuklar yurduna götürmüş. 3 ay sonra kız kardeşi beni almak için Rogliano'dan Paris'e gelmiş. Oğlu olduğumu söyleyerek beni yanına almış. İşte bu yüzden Otel'de doğmuş olmama rağmen Korsika'da büyüdüm.
O an salon öyle derin bir sessizliğe gömülmüştü ki binlerce göğsün endişeli soluk alışı olmasa boş sanılırdı.
''Devam edin,'' dedi başkan. ''Elbette,'' diye yanıtladı Benedetto.
''Bana hayranlık duyan o iyi yürekli insanların yanında mutlu olabilirdim ama sapkın mizacım manevi annemin zihnime aktarmaya çalıştığı tüm erdemlere baskın çıktı. Kötülük içinde büyüdüm ve sonuçta suça bulaştım. Nihayet beni böylesine kötü biri olarak yarattığı ve bana böylesine iğrenç bir kader çizdiği için Tanrı'ya lanet okurken manevi babam yanıma geldi.
''Bahtsız çocuk, küfretme, çünkü Tanrı seni hiç öfke duymadan yarattı. Suç işleme eğilimin senden değil, sana ölürsen bir cehennem, mucizevi olarak hayatta kalırsan da sefalet vadeden babandan kaynaklanıyor.'' dedi. O günden sonra Tanrı'ya sövmeyi kesip babama sövmeye başladım. ''İşte sayın başkan, beni kınadığınız sözleri bunun için söyledim. Hala tüm salonu titreten skandalı bu yüzden yarattım. Bu da bir suçsa beni cezalandırın ama doğduğum günden beri kaderimin laneti amansız, acımasız, içler acısı olduğuna sizi inandırmaya çalıştım. Bana acıyın.''
''Peki ya anneniz?'' diye sordu başkan. ''Öldüğümü zannettiği için annemin bir suçu yok. Onun ismini öğrenmek istemedim. Onu hiç tanımıyorum.''
O anda az önce bayılan kadını çevreleyen grubun ortasından bir hıçkırıkla sonlanan tiz bir çığlık duyuldu. Şiddetli bir sinir krizi geçiren kadın duruşma salonundan çıkartıldı ve dışarı taşınırken açılan kalın peçesinin altından onun Madame Danglars olduğu görüldü. Altüst olmuş duyularının çöküntüsüne, dönüp duran o uğultuya, kafasını allak bullak eden o çılgınlık haline rağmen Villefort onu tanıyıp ayağa kalktı.
''Kanıtlar, kanıtlar!'' dedi başkan. ''Bu iğrenç olay örgüsünün en çarpıcı kanıtlarla desteklenmesi gerektiğini biliyorsunuzdur.''
''Kanıtlar mı?'' dedi Benedetto gülerek. ''Benden kanıt mı istiyorsunuz?''
''Evet.''
''Tamam o zaman, Monsieur de Villefort'a bakın ve benden bir kez daha kanıt isteyin.'' Herkes bakışlarını, kendisine yöneltilen binlerce bakışın ağırlığı altında, saçları darmadağınık ve yüzü tırnaklarının basıncıyla kızarmış halde sendeleyerek, mahkeme heyetinin parmaklıklarına doğru yürüyen kraliyet savcısına çevirdi. Tüm salonda şaşkınlık dolu bir mırıldanma yükseldi.
''Babacığım, benden kanıt isteniyor,'' dedi Benedetto. ''Kanıtları açıklamamı ister misiniz?''
''Hayır, hayır,''
diye geveledi Monsieur de Villefort boğuk bir sesle.
''Hayır, gerek yok.''
''Nasıl gerek yok?'' diye haykırdı başkan. ''Siz ne demek istiyorsunuz?''
''Sokulduğum ölümcül cendereyle mücadele etmenin boşuna olacağını söylemek istiyorum.'' diye haykırdı kraliyet savcısı. ''Ben intikam tanrısının elinde olduğumu biliyorum. Kanıt yok, kanıta da gerek yok. Bu genç adamın söylediği her şey doğru.''
Doğal afetlerin öncesinde yayılana benzer kasvetli ve ağır bir sessizlik, tüyleri diken diken olmuş izleyicileri adeta kurşun bir pelerinle sarmaladı.
''Monsieur de Villefort, bu da ne demek?'' diye haykırdı başkan. ''Sanrı mı görüyorsunuz? Nasıl olur? Zihinsel yetilerinizi kullanamayacak durumda mısınız? Böyle garip, böyle beklenmedik, böyle korkunç bir suçlama kafanızı karmakarışık mı etti? Hadi kendinizi toparlayın.''
Başını olumsuz anlamda iki yana sallayan kraliyet savcısının dişleri ateşi çıkmış gibi şiddetle takırdıyordu ve yüzünü ölümcül bir solgunluk kaplamıştı.
''Aklım başımda Monsieur,'' dedi. ''Görüldüğü gibi sadece beden acı çekiyor. Genç adamın bana yönelttiği tüm suçlamaları kabul ediyorum ve sorgulama için benim yerimi alacak Sayın Kraliyet Savcısını bekliyorum.''
Ardından bu sözleri boğuk ve derinden gelen bir sesle söyleyen Monsieur de Villefort'un titreyerek yöneldiği kapıyı mübaşir istemsizce açtı. Tüm salon, Paris sosyetesini 15 gündür farklı söylentilerle sarsan bu olayın, bu açıklama ve bu itirafla korkunç bir şekilde sonlanması karşısında sessiz ve üzgün bir halde kala kalmıştı.
İşte, dedi Beauchamp, şimdi doğada drama yer olmadığını söylesinler.
İnanın ben olsam Monsieur de Morcerf gibi yapmayı tercih ederdim, dedi Chatarano. Bir mermi böyle bir felaketin yanında hafif kalır.
Ve sonra da ölür, dedi Beauchamp.
Bir an onun kızıyla evlenmeyi düşünmüştüm, dedi Debray. Tanrım, zavallı kızın ölmesi ne iyi olmuş.
Duruşma bitmiştir beyler, dedi başkan. Dava bir sonraki duruşmada devam edecek. Başka bir savcıya devredilecek, soruşturma yeniden yapılacak.
Duruşma boyunca sergilediği sükunetini koruyan ve bütün dikkatleri üzerine çeken Andrea'ya gelince, kendisine istemeden de olsa özen gösteren jandarmaların eşliğinde salondan çıktı.
''Değerli dostum, bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?''
diye sordu Debray, eline bir Louis sıkıştırdığı polise.
''Hafifletici nedenler çıkacaktır.'' dedi adam.